Ayrım 12.
Böylecedir ki matematikçiler kurgu teoremleri ve kılgısal kuralları çözümleme yoluyla tanımlara, belirtilere ve konutlamalara indirgerler. Kısaca hiçbir tanımları verilmeyen yalın düşünceler vardır. Ayrıca belirtiler ve komutlamalar tek bir sözcükle birincil ilkelerde vardır ki tanıtlanamazlar. Ve aslında hiçbir tanıtı gereksinmezler. Bunlar özdeş önermelerdir ki karşıtları açık bir çelişki içerir. Ama olumsal gerçeklikler ya da olgu gerçeklikleri için eşdeğişle yaratılmış varlıklar evrenine yayılmış şeylerin sırası içinde bir yeterli neden olmalıdır. Burada tikel nedenlere çözümleme doğadaki şeylerin ölçüsüz türlülüğü ve cisimlerin sonsuz bölünüşü nedeniyle sonu gelmez ayrıntılara dek gidilebilir. Şimdiki yazımın etken nedenini oluşturan şimdiki ve geçmiş biçimlerin ve devimlerin sonsuz bir çokluğu vardır. Ve ruhumun şimdiki ve geçmiş küçük eğilimlerinin ve durumlarının sonsuz bir çokluğu vardır ki onun sonsal nedenine katılırlar. Ve tüm bu ayrıntılar yine daha başka türden önsel ya da daha ayrıntılı olumsal şeyleri gerektireceği için ki bunların her biri yine kendi nedeni için benzer bir çözümlemeyi gerektirecektir. Çözümleme yoluyla hiçbir ilerleme yapılamaz. Buna göre yeterli ya da sonsal neden tikel olumsal şeylerin sıra ya da dizisinin dışında olmalıdır. Üstelik bu dizi nedenli sonsuz olursa olsun. Ve böylece şeylerin sonsal nedenleri zorunlu bir tözde olmalıdır ki bunda değişimlerin ayrıntısı tıpkı kaynağında olduğu gibi yalnızca yüksek bir düzeyde var olur ve bu töze tanrı deriz. Şimdi bu töz birbirleriyle baştan sona bağıntılı tikellerin tüm bu ayrıntısı için bir yeterli neden olduğuna göre salt bir tanrı vardır ve bu tanrı yeterlidir. Yine biricik, evrensel ve zorunlu olan bu en yüksek tözün dışındaki hiçbir şey ondan bağımsız olmadığı ve kendisi olanaklı varlığın bir yalın dizisi olduğu için sıralanamaz olması ve olanaklı olduğu denli olgusallık kapsaması gerektiğini de düşünebiliriz. Bundan şu çıkar ki Tanrı saltık olarak eksiksizdir. Çünkü eksiksizlik sözcüğün sağın anlamında olumlu olgusallığın büyüklüğünden başka bir şey değildir ki sonlu olan şeylerin sınırları bir yana atıldığı zaman elde edilir. Ve hiçbir sınırın olmadığı yerde eşdeğişle Tanrı da eksiksizlik saltık olarak sonsuzdur. Bundan ayrıca yaratılmış varlıkların eksiksizliklerini Tanrı'nın etkisinden aldıkları ama eksikliklerinin sınırlar olmaksızın var olmayan kendi dualarından geldiği sonucu da çıkar. Çünkü bu yoldadır ki Tanrı'dan ayrılırlar. Yine doğrudur ki yalnızca varoluşlarının değil ama özlerin de kaynağı Tanrı'dadır. Ama ancak bunlar olgusal oldukları, eşdeğişle olanaklıdaki olgusallığın kaynakları oldukları sürece, çünkü Tanrı'nın anlığı onların bağımlı olduğu bengi gerçekliklerin ya da iddiaların alanıdır. Onsuz şeylerin olanaklarında olgusal hiçbir şey olmazdı. Ve yalnızca var olan bir şeyin değil ama olanaklı bir şeyin olması bile söz konusu olmazdı. Çünkü eğer özlerde ya da olanaklarda ya da daha doğrusu bengi gerçekliklerde bir olgusallık varsa bu olgusallık var olan ve edimsel bir şeyde ve dolayısıyla özü varoluş içeren ya da onda olanaklı olmanın edimsel olmak için yeterli olduğu zorunlu varlığın varoluşunda temellenmiş olmalıdır. Böylece yalnızca Tanrı ya da zorunlu varlık eğer olanaklıysa zorunlu olarak var olma ayrıcalığı taşır. Ve hiçbir sınır, hiçbir olumsuzlama ve dolayısıyla hiçbir çelişki içermeyenin olanağını hiçbir şey engelleyemeyeceği için bu kendi başına Tanrı'nın varoluşunu a priori bilmek için yeterlidir. Böylece onu bengi gerçekliklerin olgusallıkları yoluyla tanıtladık. Ama biraz önce onu a posteriori de tanıtlamıştık. Çünkü son ya da yeterli nedenlerini ancak varoluşunun nedenini kendi içinde taşıyan zorunlu varlıkta bulunabilen olumsal varlıklar vardır. Gene de kimlerinin yaptığı gibi bengi gerçekliklerin Tanrı'ya bağımlı oldukları için keyfi ve onun istencine bağımlı olduklarını sanmamalıyız. Descartes'in ve daha sonra Poiret'in kabul ediyor göründükleri gibi. Bu yalnızca olumsal gerçeklikler açısından doğrudur ki bunların ilkeleri uygunluk ya da en iyi olanın seçilmesi iken buna karşı zorunlu gerçeklikler yalnızca onun anlığına bağımlıdırlar. Ve onun iç nesnesidirler. Böylece yalnızca Tanrı kökensel birlik ya da kökensel yalıntözdür ki tüm yaratılmış ya da türevsel monatlar onun ürünleridir. Ve deyim yerindeyse kapıdan kapıya tanrısallığın sürekli çakışları yoluyla doğarlar. Çakışlar ki özü sınırlı olmak olan yaratılmış varlığın alıcılığı tarafından sınırlanırlar. Her şeyin kaynağı olan güç ve iddiaların ayrıntısını kapsayan bilgi ve son olarak en iyi olanın ilkesine göre değişimler ve ürünler ortaya koyan istenç tanrıdadır. Bu yüklemler yaratılmış monatlarda özneye ya da temele, algı yetisine ve isteme yetisine karşılık düşerler. Ama tanrıda bu yüklemler saltık olarak sonsuz ya da eksiksizdir. Ve yaratılmış monatlarda ya da entekilerde yalnızca monadın eksiksizlik derecesine göre bu yüklemlere öykünmeler vardır. Yaratılmış bir şeyin eksiksiz olduğu düzeye dek dışsal olarak etkin olduğu ve bir başkasının eksikli olduğu sürece edilgin olduğu söylenir. Böylece monada seçik olarak algıladığı sürece etkinlik ve algıları karışık olduğu sürece edilginlik yüklenir. Yine yaratılmış bir şey bir başkasından ancak önde, ötekinde yer alanın a priori zemini bulduğu ölçüde daha eksiksizdir. Ve bu nedenledir ki birincinin ikinci üzerinde etkin olduğu söylenir. Ama yalıntözlerde bir monadın öteki üzerindeki nüfusu yalnızca idealdir ve etkisi ancak Tanrı'nın aracılığıyla yer alabilir. Ama ancak Tanrı'nın iddialarında bir monat şeylerin başlangıcından bu yana öteki monatları düzenlerken Tanrı'nın onu dikkate aldığını haklı olarak ileri sürebiliyorsa, çünkü yaratılmış bir monadın bir başkasının iç varlığı üzerinde herhangi bir fiziksel etkisi olamayacağı için biri ötekini ancak bu yolla bağımlı olabilir. Buna göre yaratılmış şeyler arasındaki etkinlikler ve edilginlikler karşılıklıdır. Çünkü Tanrı iki yalıntözü karşılaştırırken onu her birinde ötekini onu uyarlamak zorunda bırakan nedenler bulur ve dolayısıyla belli bakımdan etkin olan bir başka bakış açısından edilgindir. Onda seçik olarak bildiğimiz bir başkasında yer alanın temellendirilmesi için hizmet ettiği sürece etkin ve onda yer alanın temeli bir başkasında seçik olarak bilinende bulunduğu sürece edilgin. Şimdi Tanrı'nın iddialarında sonsuz bir sayıda olanaklı evren olduğu ve bunlardan yalnızca biri var olabileceği için Tanrı'nın onu şundan çok bu evreni belirlemeye götüren seçimi için yeterli bir neden olmalıdır. Bu neden ancak bu evrenin taşıdıkları uygunlukta ya da eksiksizlik derecesinde bulunabilir. Çünkü olanaklı her bir şeyin kendi içinde kapsadığı eksiksizlik ölçüsü ile orantılı bir varoluşu ileri sürme hakkı vardır. En iyi olanın varoluşun nedeni bilgeliğin Tanrı'nın onu bilmesini, iyiliğin onu seçmesini ve gücün onu üretmesini sağlamasıdır. Şimdi yaratılmış şeylerin tümünün her biriyle ve her birinin tüm başkaları ile bu bağlantısı ya da uygunluğu her bir yalıntözün tüm başkalarını anlatan ilişkiler taşıması ve dolayısıyla evrenin sürekli bir dirimli aynası olması demektir. Ve tıpkı aynı kentin değişik yanlardan bakıldığında bütünüyle değişik görünmesi ve bir bakıma perspektiflerinde sayısız olması gibi. Yine böyle yalıntözlerin sonsuz çokluğundan ötürü sanki o denli değişik evren varmış gibi. Bunlar gene de tek bir evrenin her bir monadın değişik bakış açısına göre perspektifleridirler. Ve bu yolla olanaklı en büyük düzen ile birlikte olanaklı en büyük türlülük elde edilir. Eşdeğişle olanaklı en büyük eksiksizliğe ulaşmanın yolu budur. Dahası bundan başka hiçbir önsav ki bunun tanıtlanmış olduğunu söyleyebilirim, Tanrı'nın büyüklüğünü onu uygun olarak yüceltemez. Monsieur Bayle kendi sözlüğünde ona karşı çıkışlar yönelttiği ve burada aslında Tanrı'ya çok fazlasını, olanaklı olandan daha fazlasını yüklediğimi düşünme eğilimimde olduğum zaman bunu kabul ediyordu. Ama her közün tam olarak tüm başkalarını onlarla ilişkisi yoluyla anlattığını imleyen bu evrensel uyumun olanaksızlığını gösterebilecek hiçbir neden vermeyi başaramadı. Bundan başka tam şimdi söylediklerimde şeylerin için olduklarından başka türlü olmayacaklarının a priori nedenleri görülebilir. Çünkü Tanrı bütünü düzenlerken her bir parçaya, özellikle her bir monadı ki doğası temsil edici bir varlık olmaktır, dikkat etmiş olduğu için hiçbir şey bir monadı şeylerin yalnızca bir bölümünü temsil etmeye sınırlayamaz. Hiç kuşkusuz bu temsil bütün evrendeki tikel şeylerin ayrıntısı açısından yalnızca karışıktır. ve ancak şeylerin küçük bir bölümü açısından eşdeğişle monatların her biriyle ilişki içinde en yakın ya da en büyük olanlar açısından seçik olabilir. Yoksa her bir monat bir tanrı olurdu. Monatlar nesneleri açısından değil ama nesnelerinin bilgilerini taşımalarının değişik yolları açısından sınırlıdır. Karışık bir yolda tümü de sonsuz olan için, bütün olan için çabalarlar. Ama seçik algılarının dereceleri yoluyla sınırlanırlar ve ayrımlaşırlar. Bileşikler bu bakımdan yalın olanı simgelerler. Çünkü her şey doludur ve böylece tüm özdek bir araya bağlantılıdır. Ve dolu olan da her devimin uzak cisimler üzerinde uzaklıkları ile orantılı bir etkisi vardır. Öyle ki her cisim yalnızca onunla değme durumunda olanlar tarafından etkilenmekle ve belli bir yolda kendisi onlara olan her şeyin etkisini duyumsamakla kalmaz. Ama ayrıca kendisinin dolaysız değme durumunda olduğu cisimlere değen cisimler tarafından da dolaylı olarak etkilenir. Bundan şu çıkar ki bu iletişim ne olursa olsun her uzaklığa genleşir ve dolayısıyla her cisim evrende yer alan her şeyin etkisini duyumsar. Öyle ki her şeyi gören, her birinde her yerde olmakta olanı ve giderek olmuş olanı ya da olacak olanı bile okuyabilir. Çünkü zamanda olduğu gibi uzayda da uzak olanı şimdiden gözleyebilir. Ama tek bir ruh kendi içinde ancak onda seçik olarak temsil edileni okuyabilir. Onda katlanmış olan her şeyi birden açamaz. Çünkü bu sonsuza uzanır. Böylece her bir yaratılmış monat bütün evreni temsil etse de özellikle ona bağlı olan ve entelektisinin onun oluşturduğu cismi daha seçik olarak temsil eder. Ve bu cisim tüm özdeğin doluluktaki bağıntısı yoluyla bütün evreni anlattığı için ruh da tikel bir yolda ona ait olan bu cismi temsil ederken bütün evreni temsil eder. Bir monada ait olan cisim, ki monat onun entelekisi ya da ruhudur, enteleki ile birlikte dirimli bir varlık denebilecek olan şeyi ve ruh ile birlikte bir hayvan denilen şeyi oluşturur. Şimdi, dirimli bir varlığın ya da bir hayvanın bedeni her zaman örgenseldir. Çünkü her bir monat kendi yolunda evrenin bir aynası olduğu ve evren eksiksiz bir düzene göre yöneltildiği için onu temsil eden de ruhun algılarında ve dolayısıyla evrenin ruhta temsil edilmesini sağlayan bedende de düzen olmalıdır. Böylece her bir dirimli varlığın örgensel bedeni bir tür tanrısal makine ya da doğal otomattır ki tüm yapay otomatları sonsuz ölçüde aşar. Çünkü insan sanatı yoluyla yapılmış bir makine parçalarının her birinde bir makine değildir. Örneğin bir pirinç çarkın her bir dişinin öyle bölümleri ya da parçaları vardır ki bunlar bizim için yapay şeyler değildir. Ve kendilerinde çarkın amaçlandığı kullanım açısından makineye özgü bir şeyin belirtisini veren hiçbir şey taşımazlar. Ama doğanın makineleri, eşdeğişle dirimli cisimler sonsuza dek en küçük parçalarında bile yine makinelerdir. Doğa ve sanat arasındaki başka bir deyişle, tanrısal sanat ve bizim sanatımız arasındaki ayrımı oluşturan şey budur. Ve doğanın yaratıcısı bu tanrısal ve sonsuz ölçüde hayranlık verici sanat gücünü kullanabilmiştir. Çünkü her özdek parçası eksikilerin anlamış oldukları gibi yalnızca sonsuza dek bölünebilir olmakla kalmaz ama hiçbir sona ulaşmaksızın her bir parça daha alt parçalara edimsel olarak bölünür ki bunların her birinin kendi devimleri vardır. Yoksa özdeğin her bir parçası için bütün evreni anlatmak olanaksız olurdu. Buradan açıktır ki özdeğin en küçük parçacığında bir yaratıklar, dirimli varlıklar, hayvanlar, entekiler, ruhlar dünyası vardır. Özdeğin her parçası bitkilerle dolu bir bahçe gibi ve balıklarla dolu bir havuz gibi tasarlanabilir. Ama her bitkinin her dalı, her hayvanın her bir örgeni, sıvı parçalarının her bir damlası ya da yine böyle bir bahçe ya da havuzdur. Ve gerçi bahçenin bitkilerin arasında olan toprak ve hava ya da havuzun balıkların arasında olan su ne bitki ne de balık olsalar da gene de onları kapsarlar. Ama çoğunlukla bizim tarafımızdan algılanamayacak bir incelikti. Böylece evrende işlenmemiş hiçbir şey, kısır hiçbir şey, ölü hiçbir şey, görüngüde olandan başka hiçbir kaos, hiçbir karışıklık yoktur. Biraz uzaktan bakıldığında içinde karışık bir devimin ve bir bakıma kendileri ayırt edilmeyen balıkların bir kaynaşmalarının seçildiği bir havuzun görünebileceği gibi. Buna göre açıktır ki her bir dirimli cismin başat bir entelekisi vardır ve bu hayvanlarda ruhtur. Ama bu dirimli cismin örgenleri başka dirimli varlıklarla, bitkilerle, hayvanlarla doludur ki bunların her birinin kendi başat enteleki ya da ruhları vardır. Yine de düşüncemi yanlış anlayan kimleri tarafından yapıldığı gibi her bir ruhun yalnızca kendisine ait ya da hep ona bağlı bir özdek niceliğinin ya da bölümünün olduğu ve dolayısıyla her zaman ona hizmet etmeye yazgılanmış başka aşağı dirimli varlıklara iyi olduğu sanılmamalıdır. Çünkü tüm cisimler ırmaklar gibi sürekli bir akış içindedir ve parçalar sürekli olarak içeri girer ve dışarı çıkar. Böylece ruh bedeni yalnızca adım adım dereceli olarak değiştirir. Öyle ki hiçbir zaman tüm örgenlerinden birden yoksun kalmaz ve hayvanlarda sık sık metamorfoz, başkalaşım vardır. Ama hiçbir zaman bir metempsikopsis ya da ruh göçü yoktur. Ne de bedenlerden bütünüyle ayrı ruhlar ya da bedensiz tinler vardır. Yalnızca Tanrı bedenden bütünüyle özgürdür. Yine bundan şu çıkar ki hiçbir zaman tam doğuş ve hiçbir zaman sözcüğün sağın anlamında ruhun bedenden ayrılışından oluşan eksiksiz ölüm yoktur. Doğuşlar dediğimiz şeyler gelişmeler ve büyümelerdir ve ölümler dediğimiz şeyler ise kapanmalar ve küçülmelerdir. Felsefeciler biçimlerin entekilerin ya da ruhların kökeni konusunda büyük güçlüklere düşmüşlerdir. Ama bugünlerde bitkiler, böcekler ve başka hayvanlar üzerine sağın incelemeler yoluyla doğanın örgensel cisimlerinin hiçbir zaman kaosun ya da çürümenin ürünleri olmadıkları ama her zaman hiç kuşkusuz içlerinde belli bir ön oluşum kapsayan tohumlardan geldikleri öğrenildiği için yalnızca örgensel bedenin gebeliğinden önce tohumda olduğu değil ama bu bedende bir de ruhun tek bir sözcükle hayvanın kendisinin bulunduğu kabul edilmiştir. Gebelik aracılığıyla bu hayvan yalnızca onu başka bir türün hayvanı yapacak büyük bir dönüşüme hazırlamıştır. Gerçekten de örneğin kurtlar, sinek ve tırtıllar kelebek oldukları zaman doğuşun dışında bunun gibi bir şey görülür. Kimileri gebelik aracılığıyla daha büyük ve hayvanlar düzeyine yükseltilen hayvanlara tohumlu denebilir. Ama bunların arasında kendi türleri içinde kalanlar eşdeğişle çoğunluk, daha büyük hayvanlar gibi doğarlar, çoğalırlar ve yok olurlar ve yalnızca seçilen küçük bir sayı daha büyük bir tiyatroya geçer. Ama bu gene de yalnızca gerçeğin yarısıdır ve buna göre bir hayvanın eğer hiçbir zaman doğal olarak var olmaya başlamıyorsa, hiçbir zaman doğal olarak sonlanamayacağı ve sözcüğün sağın anlamıyla konuşursak, yalnızca tam bir doğuşun olmadığı değil ama hiçbir tam yok oluşun ya da ölümün de olmadığı yargısını çıkarıyorum. Ve a posteriori yapılan ve deneyimden türetilen bu uslamlamalar yukarıda a priori türetilen ilkelerimle bütünüyle bağdaşır. Böylece denebilir ki yalnızca ruh yok edilmez bir evrenin aynası değil ama hayvanın kendisi de yok edilemezdir. Gerçi düzeneği sık sık bölümsel olarak yok olsa da ve üzerine örgensel bir kabuğu takıp çıkarsa da. Bu ilkeler bana ruhun ve örgensel bedenin birliğini ya da daha doğrusu bağdaşmasını doğal olarak açıklamanın bir yolunu vermiştir. Ruh kendi yasalarını izler ve beden de benzer olarak kendisininkileri izler ve birbirleriyle tüm mitozlar arasındaki önceden saptanmış uyum dolayısıyla anlaşırlar. Çünkü tümü de bir ve aynı evrenin temsilleridir. Ruhlar, istekler, amaçlar ve araçlar yoluyla sonsal nedenlerin yasalarına göre davranır. Bedenler etken nedenlerin ya da devimlerin yasalarına göre davranır. Her iki alan etken nedenler ve sonsal nedenler alanı kendi aralarında uyum içindedir. Descartes ruhların bedenlere hiçbir kuvvet iletemeyeceklerini kabul etti. Çünkü özdekte her zaman aynı kuvvet niteliği vardır. Gene de ruhun bedenlerin yönünü değiştirebileceğine inandı. Ama bu onun zamanında özdekteki aynı toplam yönün sakımını doğrulayan doğa yasasının bilinmemesinin bir sonucuydu. Eğer buna dikkat etmiş olsaydı benim önceden saptanmış uyum dizgeme varırdı. Bu dizgeye göre cisimler sanki olanaksızı yerine getirerek hiçbir ruh yokmuş gibi ve ruhlar sanki hiçbir cisim yokmuş gibi davranır. Ve her ikisi de sanki biri ötekinden etkilenirmiş gibi davranır. anlıklar ya da ussal ruhlar açısından tam şimdi söylediklerimin, eşdeğişli hayvanların ve ruhların evren ile birlikte başladıklarının ve evren bir sona ulaşmadan önce sonlanmadıklarının, tüm dirimli varlıklar ve hayvanlar için doğru olduğunu bulmama karşın gene de ussal hayvanlarda kendine özgü öyle bir yan vardır ki bunların tohumlu hayvancıkları bundan daha çoğu olmadıkları sürece yalnızca sıradan ya da duysal ruhlar taşırlar. Ama deyim yerindeyse seçilmiş olanlar edimsel gebelik yoluyla insansal doğaya eriştikleri zaman duysal ruhları us düzeyine ve anlıkların ayrıcalığına yükselir. Sıradan ruhlar ve anlıklar arasında bir bölümünü daha şimdiden belirttiğim başka ayrımlar arasında şu da vardır. Genel olarak ruhlar yaratılmış şeyler, evrenin dirimli aynaları ya da imgeleri iken, anlıklar ise o denli de tanrılığın kendisinin ya da doğanın yaratıcısının kendisinin imgeleridirler. Ya da evren dizgesini bilebilirler ve bir ölçüde arkitektonik örnekler yoluyla ona öykünebilirler. Çünkü her bir anlık kendi alanında küçük bir tanrılık gibidir. Anlıkların Tanrı ile bir tür topluma girebilmelerini sağlayan budur. Ve Tanrı onlar karşısında yalnızca makinesi karşısındaki bir buluşçu gibi durmaz. Ki başka yaratılmış şeylerle ilişkisinde Tanrı'nın durumu budur. Ama ayrıca bir prensin kendi uyrukları ve aslında bir babanın kendi çocukları karşısında durması gibi durur. Buradan kolayca çıkarılabilir ki tüm tinlerin bütünlüğü Tanrı'nın kentini başka bir deyişle tek ereklerinin en eksiksizi altında olanaklı olan en eksiksiz devleti oluşturmalıdır. Bu Tanrı kenti bu gerçekten evrensel tek erkliğin doğal dünyada ahlaksal bir dünyadır ve Tanrı'nın işleri arasında en yüksek ve en tanrısal olanıdır ve Tanrı'nın gerçek şanı ondan oluşur. Çünkü görkeminin ve iyiliğinin tinler tarafından bilinmediği ve hayranlık duyulmadığı yerde hiçbir şanı olmayacaktır. Ayrıca Tanrı iyiliğin özellikle bu tanrısal kent ile ilişkisi içinde gösterir. Ama bilgelik ve gücü ise kendinde her yerde sergiler. Yukarıda gösterdiğimiz gibi doğada bir etken nedenlerin ve öteki sonsal nedenlerin iki alanı arasında eksiksiz bir uyum olduğu için burada ayrıca fiziksel doğa alanı ve ahlaksal kayra alanı arasındaki eşdeğişle evren düzeneğinin mimarı olarak görülen Tanrı ve tinlerin tanrısal kentin tek erki olarak görülen Tanrı arasındaki bir başka uyumu belirtmemiz gerekir. Bu uyumun sonucu olaraktır ki şeylerin kendileri doğanın yolları tarafından kayraya götürülürler. Ve örneğin bu küre kimilerinin cezalandırılması ve başkalarının ödüllendirilmesi için tinlerin hükümetinin tam gerekli gördüğü zaman doğal yolda yok edilmeli ve yenilmelidir. Yine denebilir ki mimar olarak Tanrı, yasamacı olarak Tanrı'yı tüm bakımlardan doyurur ve böylece günahlar cezalarını doğanın düzeni yoluyla ve şeylerin kendilerinin düzeneksel yapısı dolayısıyla kendileriyle birlikte getirmelidirler. Ve benzer olarak soylu eylemler ödüllerini bedensel yanda düzeneksel olan yollarda kazanacaklardır. Üstelik bunun hemen olmaması ve olmasının gerekmemesine karşın. Son olarak bu eksiksiz hükümet altında hiçbir iyi eylem ödülsüz ve hiçbir kötü eylem cezasız kalmaz. Her şey iyilerin eşdeğişle bu büyük devlete hoşnutsuz olmayıp ödevlerini yerine getirdikten sonra Kayra'ya güvenenlerin, iyi her şeyin yaratıcısını gerektiği gibi sevip ona öykünenlerin, onun eksiksizliklerini düşünmede sevilenlerin mutluluğunda haz bulan o gerçek arı sevginin doğasına göre haz bulanların gönencinde sonuçlanacaktır.